Ayrım 11. İçimizdeki Şeytan, Sabahattin Ali, sayfa 94. Sabahları Ömer'in erkenden Macide'yi karşılaması, onu mektebine bıraktıktan sonra akşamüzeri tekrar alarak eve getirmesi, ara sıra geç vakitlere kadar dolaşıp bazen sakin ve şundan bundan, bazen hummalı konuşmaları günlerce ve hiç aksamadan devam etti. Ev halkının halinde bir başkalık olduğu Macide'nin gözünden kaçmıyordu. Onlarla fazla temas etmemesine içerledikleri için böyle yaptıklarını farz etmek istedi. Fakat Galip amca gibi ağzını pek nadir açan bir adamın bile bir akşam yemeğinde "Ey kızım, ne yapmayı düşünüyorsun?" diye sorması onu şaşırttı. Ne yapacağını hiç düşünmemişti. Annesinin herhalde ablalarına taşındığını ve kendisini Balıkesir'e çağırtmak için bir sebep olmadığını zannediyordu. Tatile kadar burada kalacak, sonra Balıkesir'e gidecek ve gelecek sene için belki bir pansiyon yahut başka bir çare aramaya çalışacaktı. "Bilmem, dün anneme mektup yazdım, cevap bekliyorum," dedi. Galip amca canı sıkılmış bir tavırla "Daha çok beklersin," diye cevap verdi. "Biz de 1,5 aydan beri mektup bekliyoruz ama bir şey çıktığı yok. Annenin ne biçim bir insan olduğunu bilmez misin? Ablanla enişten ise aldırış edecek soydan değildir. Şimdiki zamanda herkes derdi üstünden atmaya bakıyor." Macide ablasının da annesinin de ne biçim insanlar olduğunu bilirdi. Büyükçe bir manifatura dükkanı olan eniştesi ise Macide'nin en sevmediği insanlardandı. Ve Macide bu muhabbetin karşılıklı olduğunun farkındaydı. Buna rağmen ailesi hakkında Galip amcanın bu şekilde sözler sarf etmesi, belki hiç alışmadığı için, belki böyle bir münasebetle söylendiği için onu fena halde müteessir etti. Kendisine hakim olmasa sofrayı bırakıp kaçacaktı. Fakat böyle yaparsa ufak tefek dargınlıklar çıkarıp yemekten yarım kalkmayı adet eden şımarık teyzezadesi Semiha'ya benzeyeceğini düşündü ve dudaklarını ısırarak oturdu. O gece hiçbir şey konuşmadan odasına çekildi ve annesine kısa bir mektup daha yazdı. Bunu takip eden birkaç günde Macide, Ömer'le beraber dolaşmanın sarhoşluğu ile ev halkının ve bilhassa Semiha'nın tavırlarının ayıltıcı soğukluğu arasında mektebe gidip geldi. Kendisine karşı müşfik muameleyi elden bırakmamaya çalışan Emine teyze bile değişmişti. Akşamları "Nereden teşrif küçük hanım?" diye imalı sualler soruyor. Karşısındakinin sükutu üzerine "Eskiden gezip dolaşmaktan hiç hoşlanmadığını söylerdin. Bugünlerde İstanbul seni sardı galiba. Öyle ya, baharda insanın kanı kaynarmış," diyordu. Macide kıpkırmızı kesiliyor ve alaycı gözlerle kendisine bakarak "Nasılsın kardeşim?" diye laf atan Semiha'ya yalancı bir tebessümle "İyiyim kardeşim," dedikten sonra hemen ortalıktan kayboluyordu. Adam akıllı yaz havasını hatırlatan bir günün sonunda yine Ömer'le buluştular. Genç adam dalgınlıktan 2 gündür tıraş bile olmamıştı. Bir hafta içinde adam akıllı değişmiş ve zayıflamış görünüyordu. Macide onun "uyuyorum" demesine rağmen geceleri çok kere yatmadığını tahmin etti ve bu ihtimal onu Ömer'e karşı duyduğu bütün alakaya rağmen belki de doğrudan doğruya bu alaka dolayısıyla memnun etti. Köprüye indikten sonra Ömer, "Hadi bir kayık bulup gezelim. Bu gece mehtap var," dedi. Birkaç hafta evvel bir kıza böyle bir teklifte bulunmak ona dayanılmaz derecede soğuk gelirdi. Şimdi ise bunu gayet tabii buldu. "Mehtapta gezmekten hep hoşlanırız. Bu sırada yanımızda biri bulunmasını da müthiş surette isteriz. Fakat iki aptal herif romanlarında mehtaplı aşk sahnelerinden bahsettikleri için bu muazzam zevki, bu şiddetli ihtiyacı gülünç buluruz. Görülüyor ki hamakat, ahmaklık sadece ahmaklara değil akıllı olduklarını sananlara da hükmediyor," diye düşündü. Fındıklı taraflarına yürüdüler, ortalık kararmıştı. Kayık kiralanan bir yer bulmak için bir hayli dolaştılar. Ara sıra denize doğru sapan dar sokaklardan birine dalıp sahile çıkıyorlar, sandala benzer bir şey göremeyerek tekrar dönüyorlardı. Bir hayli yürüdükten sonra yol birdenbire deniz kenarını takibe başladı. Buralarda büyükçe ve havuz gibi yerler ve bunların içinde küçük biçimsiz tekneler gördüler. Ömer ceketini kayıkçıya rehin bırakarak saati 15 kuruştan bir sandal kiraladı. Hemen açıldılar. Deniz sakindi. Vakit henüz erken olduğu için yanlarından ikide birde ışıklar içinde şirket vapurları geçiyor ve küçük tekneyi hoplatıyordu. Ömründe ilk defa kayığa binen Macide adam akıllı korkuyor, bunu göstermemek için bütün kuvvetiyle dişlerini sıkıyordu. Ömer'in yüzüne ara sıra sahilin ışıkları vurmakta, bazen de her ikisi birden oralarda demirlemiş iri bir vapurun gölgesine girerek zifiri denecek bir karanlığa gömülmekteydi. Şehirden ve gelip geçen vasıtalardan dökülen sarı, fersiz ışıklar etrafı adam akıllı görmeye mani oluyor ve suları kirli ve ürkütücü bir renge boyuyordu. Macide elini sandalın kenarından uzatacak oldu fakat yapışkan ve pis bir şeye dokunmuş gibi derhal geri çekti. Biraz daha açıldıktan sonra köprüyü ve iki taraftaki sırtlara tırmanan şehri tamamen gördüler. Manzaranın ihtişamı her ikisini de yerlerinden kımıldamaya ve gözlerini kırpıştırmaya mecbur etti. Anadolu yakasının nispeten fakir ışıklarına karşı Beyoğlu ve İstanbul taraflarında soluk kırmızı noktalar hemen hemen hiç boş yer bırakmamışlardı. Bu noktalardan gökyüzüne doğru adeta aydınlık bir sis yükseliyordu. Asıl rengini belli etmeyen denizi 3-4 taraftan saran ve kocaman bir ateş böceği yığınına benzeyen şehir sanki gündüzkinin iki misli büyümüştü. Kulakları muazzam bir fabrikanın uzaktan gelen gürültüsüne benzeyen uğultular dolduruyordu. Haliç'e doğru uzanan denizi ikiye bölen köprü, bir zencinin koluna takılmış pırlantalı bir bilezik gibiydi. Her şey usta bir ressam tarafından çizilmiş gibi muntazam ve yerli yerindeydi. Denizin sathını bembeyaz diliyle yalayıp geçen vapur projektörleriyle küçük kayıkların zavallı soluk fenerleri arasında bile bir ahenk vardı. Karanlık her şeyi birbirine uydurmuş, birbirinin içinde eritmişti. Anadolu sahillerinin üzerinde birdenbire yükseliveren ay bu manzaraya daha esrarlı bir çehre verdi. Bütün ışıkların parıltısı derhal azaldı fakat güzelliklerinden hiçbir şey kaybetmediler. Hatta üzerlerine açık mavi bir tül atılmış gibi daha tatlı, daha mahrem bir hüviyet aldılar. Kayıktakilerin ikisi de susuyordu. Böyle bir gecenin ancak gençken ve ancak bir defa yaşanabileceğini ikisi de sezmiş gibiydiler. Bir müddet daha kararsızca çalkalandılar. Yavaş yavaş vapurlar seyrekleşmiş ve ay daha yükseklere çıkmıştı. Şehrin fabrikayı andıran uğultusu da azalıyordu. Ömer ara sıra kayığa istikamet vermek için küreklere dokunuyor, sonra başını kaldırıp etrafına ve daha çok gökyüzüne bakmaya devam ediyordu. Macide bir aralık gözlerini ona çevirdi. Ömer'in sakallı yüzü ay ışığında gümüş bir heykel gibi parlıyor, her zamanki gibi alnına dökülen saçları olduğundan daha çok görünüyor ve denizin esrarlı kımıldamaları gözlüğünün camlarında aksediyordu. Ömer kürekleri bırakarak duyulur duyulmaz bir sesle konuşmaya başladı. Böyle bir geceyi bütün varlığımızla içemeyişimizin sebebi kafamızı birçok saçma şeylerin doldurmuş olmasıdır. 10.000, 20.000 sene evvelki insanlar gibi olabilsek, tabiatı onların gözüyle görsek, muhakkak ki şimdi burada böyle sükunetle oturamazdık. Onlar güneşi, ayı, falanca büyük tepeyi veya filan bulutu ve yıldırım babalarının hayrına mı Allah yaptılar? Onlar tabiatta saklı duran ruhu bizden iyi anlamışlardır. Halbuki bizim bunu yapmamıza imkan yok. Mini mini kafalarımızı ukalaca kitaplar, birbirinden çürük bilgiler, neticesi olmayan hesaplar ve Allah kahretsin karma karışık menfaat düşünceleri dolduruyor. Söyle, hangi ilim, hangi şiir, hangi aşk, hangi devlet bu manzaralardan daha güzel ve daha muhteşem? Buna rağmen burnumuzu kaldırmadan bozuk kaldırımlarda yürüyüp gitmekte devam ediyoruz. Dünyadaki insanların acaba kaç binde biri şu anda başını aya çevirmiştir? Halbuki o her şeyi, herkesi görüyor ve gafletimizin üstüne o tatlı, o iyi tebessümünü serpiyor. Dikkatle baksam onun parlak çehresi üzerinde birçok şeyler göreceğimi zannediyorum. Şu dakikada sarı nehir üzerindeki kayıklarında uyuyan yorgun kuleleri, iri Hindistan cevizi ağaçlarının dalları arasında tüneyen papağanları, başlarını Nil'in kırmızı sahillerine yaslayarak dinlenen timsahları ve herhangi büyük bir şehrin herhangi bir eğlence bahçesindeki sevgilisini belinden kavrayan sarhoş kibarzadeleri aydınlatan hep aynı ışıktır. Halbuki ne kadar masum bir yüzü var. Harp meydanlarında bağırsaklarını avuçlayarak ölenleri, apartman kapılarının önüne bırakılan çöp tenekelerini karıştırıp da gıda arayanları, aynı gecede ikinci aşığını pencereden içeri atmaya çalışanları gördüğü halde güzelliğini ve safiyetini muhafaza edebiliyor. Bizler her gördüğümüz fenalığın ve rezaletin bir parçasını ruhumuzda ebediyen beraber taşımaya mahkum insanlar, onun yanında ne kadar zavallı ve küçük şeyleriz. Bak, karşıdan dağınık bulutlar geliyor. Çiçek açmış bir erik dalı gibi mini mini ve birbirine sokulmuş bulut parçacıkları. Biraz sonra daha çok yaklaşarak ayla çapkınca bir oyuna girişecekler. Bu bulutları üstümüze doğru sürükleyen rüzgarı gözünüzle görmüyor musunuz? Ben görüyorum. Bize doğru geldiğinizi, bize de Şimdi yerimizden alarak uçurmaya başlayacağınızı sanıyorum. Aynen sizinle ilk konuştuğumuz akşamdaki gibi hafifim. Her şey bana başka türlü görünüyor. Size öyle değil mi? Her şey bizim ruhumuza tabii. Demin korkunç görünen sulara bakın. Nasıl insanı çeken bir yüz almışlar. Ürkmek şöyle dursun, derhal bunlara gömülmek istiyorum. Suların dibine doğru yapılacak bir seyahatin bana çocukluğumdan beri muhayyilemi dolduran harikalı rüyalardan birini göstereceğini zannediyorum. Aşağıya doğru tatlı bir süzülüşle kayarken tesadüf edeceğim şekilsiz ve yumuşak mahlukları, yeni doğmuş bir kuzuya dokunur gibi ihtimamla okşayacağımı, irili ufaklı balıklarla göz göze gelip gülüşeceğimizi ve dipteki yosunları, kadın saçları, taş ve kumları mücevher taneleri gibi avuçlarımda tutacağımı biliyorum. Niçin bu sözlerime gülmüyorsunuz? Benden hiç korkmuyor musunuz? Halbuki omuzları üzerinde benimki kadar hummalı bir baş taşıyan insanlardan korkulmalıdır. Onlar dünyanın en fena ve en iyi mahluklarıdır. Fakat niçin insanlardan ve kafalarından, ah kafalarından bahse başladım? Bunları bırakalım ve etrafımıza bakalım. Her şey nasıl birbiri içine erimiş gibi. Şu anda şu kayığı denizden ayırmak mümkün müdür? Parmakların ele bitiştiği gibi yumuşak sulara yapışmamış mı? İnsan nasıl olur da şu karşımızdaki ışıkların küçük bir hareketle söndürülebileceğine inanır? Bulundukları yere ebediyen mıhlanmış gibi durmuyorlar mı? Ve biz kendimizi bu geceden ayırmaya muktedir miyiz? Fakat ne garip, şimdi küreklere sarılarak sahile dönmeye ve insan kokan sokaklardan geçerek evlerimize gitmeye mecburuz. Hatta bunu hemen yapmamız lazım çünkü vakit geçti. Sevgili teyzelerimiz, amcalarımız var. Burada ağlar ve haykırır gibi bir sesle devam etti. Dostlarımız, amirlerimiz, işlerimiz, derslerimiz var. Allah kahredesi hayatımız var. Yerinden fırladı. Küçük sandal birdenbire çalkalandı ve Ömer tekrar oturarak iki yanına tutundu. Sonra yavaş bir sesle başını ileri doğru uzatarak "Ne yapıyorsunuz, niçin ağlıyorsunuz?" diye sordu. "Görmüyor musunuz? Bu geceden ve bu tabiattan ayrılmak sizi ağlatıyor. Sakın elinizi gözlerinize götürmeyiniz. Ay altında ağlayan gözlere dokunmaya hiç kimsenin, hatta sizin bile hakkınız yoktur. Bu gecenin bu kadar harikulade bir sonu olacağını ben bile tahmin edememiştim. Yanınıza gelip sizi yakından görmek istiyorum." Tekrar ayağa kalktı. Kürek çektiği yerin üzerinden ayağını aşırarak Macide'nin önüne oturdu. Genç kızın yüzü evvelce de birkaç gördüğü gibi tamamen hareketsizdi. Gözleri dümdüz ileri bakıyor ve kirpiklerinden soluk yanaklarına muntazam fasılalarla yaşlar süzülüyordu. Ömer onun ellerini yakalayarak baktı. Beyaz, dar ve oldukça zayıftı. Bu el birçok güzel kadınlarda gördüğü yumuşacık, pembe fakat şişirilmiş bir eldiven gibi şekilsiz ve kemiksiz ellerden değildi. Parmakların ele bitiştiği yerde çukurlar değil, hafif kabartılar vardı. Bilekten parmaklara doğru adeleler, incecik damarlar uzanıyor ve biraz dokununca kemikler hissediliyordu. Kesik tırnakları ne bir söğüt yaprağı kadar uzun ne de bir gelincik yaprağı kadar genişti. Uçlarına doğru incelen parmakların nihayetine gayet tabii şekilde yerleşmişlerdi. Ömer hiçbir şey söylemeden Macide'nin iki elini birden ağzına götürdü ve parmaklarının ucunu yavaşça dudaklarına değdirmeden korkar gibi öptü. Macide elinin birini usulca çekti, delikanlının yumuşak ve kumral saçlarında uzun müddet gezdirdi. Sahile döndükleri zaman sandalcıyı telaşla kendilerini beklerken buldular. Ömer kaç saat bindiklerini falan sormadan 50 kuruş verdi ve kayıkçı ses çıkartmadan Ömer'in ceketini iade etti. Yavaş yavaş yürümeye başladılar. Sokaklar tenhaydı. Bütün dükkanlar kapandığına göre saat 9'u geçmiş olacaktı. Caddenin iki tarafındaki birkaç kahvede esnaf kılıklı adamlar, ameleler, tayfalar oturuyorlar. Baş başa verip konuşmak yahut kağıt oynamakla vakit geçiriyorlardı. Ara sıra gecenin sessizliğini parçalayan müthiş gürültüler yaparak yanı başlarından geçen tramvaylarda tek tük yolcular vardı. Karaköy'e yaklaştıkları sırada yan sokaklardan gramofon sesleri ve pek kuvvetli olmayan münakaşalar duyuldu. Her ikisi de önlerine bakarak yürüyorlardı. Sokak lambalarının ışığı altında yan yana uzanan ve ince su yolları gibi parlayan tramvay raylarına ve sayısız ayak ve tekerleğin aşındırdığı esmer parkelere gözlerini dikmişlerdi. Kaldırımların yeknesak manzarasını bazen kapağı açık yatan boş bir cigara paketi, bazen de herhangi bir yerde herhangi bir sebeple açılmış bir çukur bozuyordu. Köprüyü ve yeni cami kemerini geçtikten sonra sokaklar daha tenhalaştı. Güzel vitrinli karanlık dükkanlar pis tahta kepenklerin arkasına saklanmışlardı. Macide ile Ömer'in ayak sesleri birbirine karışıyor ve her iki taraflarındaki duvarları sürtünerek etrafa yayılıyordu. Beyazıt Meydanı'na gelince bir an durdular ve havuzda zavallı bir halde yatan Mehtap'a baktılar. Biraz evvelki muhteşem ahbaplarının bu hazin hali onları şaşırttı. Hatta Ömer bile söyleyecek söz bulamıyordu. Oralara dizilmiş kanepelerin üzerinde birkaç serseri ve birkaç gece kızı uyuşmaya çalışıyorlardı. Mırıltı halindeki sesleri yerlerinden kımıldadıkça ayaklarının altında ezilen fıstık kabuklarının çıtırtılarına karışıyordu. Saçı sakalı dağınık, sefil bir ihtiyar havuzun kenarına oturmuş, göğsünü açmış, elektrik lambasıyla Mehtap'ın müşterek ziyası altında bitleniyordu. İki sıska çocuk büyük bir ağacın dibinde ve birbirlerinin kucağında oturmuşlardı. Biraz aşağıdaki kahvelerde hala münakaşa eden ve sarhoşluklarından ayılmaya uğraşan avare münevverler görünüyordu. Macide Ömer'in koluna asılmış gidiyordu. Kafasında hiçbir şey yoktu. Daha doğrusu bir şey düşünmüyor, sadece muhayyelesinde birbirini kovalayan levhaları seyrediyordu. Maddi hayatla bir tek alakası vardı. Şu anda Ömer'in kolunda olduğunu ve bu kolu sımsıkı tuttuğunu biliyordu. Gözleri yarı kapalıydı. İçinde hala deminki ağlamanın verdiği hafiflik ve onu takip eden bir saadet hissi devam ediyordu. Böyle konuşmadan yürümenin de uzun sözler kadar birbirlerine ruhlarını açmaya yardım olduğu muhakkaktı. Şehzade başına geldikleri zaman sağdaki yollardan birine saptılar. İleride görünen eski ve kocaman su kemerlerinin dibine yıkılacak gibi duran esmer ve küçük evler yaslanmıştı. Bunların yosunlu kiremitlerinde boğulan ay, pencerelerin mini mini camlarında tekrar canlanmaya başlıyor ve kemerlerin üzerinde çıkan bir sürü irili ufaklı nebatı gökyüzüne yapıştırılmış kabartmalar haline getiriyordu. İki katlı ahşap evin önüne gelince bir müddet durdular. Her ikisinde de garip bir sıkıntı vardı. Konuşmak istiyorlar fakat söyleyecek söz bulamıyorlardı. Sanki akşamdan beri gördükleri ve hissettikleri şeyler omuzlarına çökmüş onları eziyordu. Ömer Macide'nin elini yakaladı. Onunla oynamak, onu okşamak ve bu esnada aklına geleceğine emin olduğu ayrılık cümlelerini fısıldamak zorundaydı. Fakat Macide onun bu hareketini belki de bile bile yanlış anladı ve Ömer'in elini kuvvetle sıkarak "Peki Allah'a ısmarladık," dedi. Ömer hiç sesini çıkarmadan genç kızın yüzüne baktı. Bir şeyler düşündüğü ve söylemek istediği belliydi. Sonra vazgeçmiş gibi gülümsedi ve "Allah'a ısmarladık," diyerek içini çekti. Macide'ye kapıyı açan Fatma, "Aman küçük hanım, nerede kaldınız? Sizi bekliyorlar. Enişteniz pek hiddetli," dedi. Macide omuzlarını silkti. "Eniştemin hiddetinden bana ne?" demek istiyordu. Fakat Fatma sözüne devam etti. "Yukarı kat sofasında oturuyorlar. Galiba bugün annenizden mektup gelmiş. Aralarında okudular, konuştular, bir daha okudular. Küçük hanım bile uyanık." Macide merak etmeye başlamıştı. Yeni ve fena bir haber mi acaba diye düşündü. Merdivenleri süratle çıkarak yukarı kat sofasına geldi. Alçak bir sedirde Emine teyze ve Galip amca oturmuşlar, lakayt görünmeye çalışan bir tavırla bekliyorlardı. Ortadaki küçük masanın başında elindeki romana dalmış gibi duran Semiha vardı. Emine teyze Macide'yi bir müddet keskin gözlerle süzdükten sonra "Kızım, bana baksana," dedi. "Bu vakitte nereden geliyorsun? Vakit gece yarısını geçti." Macide şaşkın şaşkın etrafına baktı. Semiha romanına daha çok dalmış, Galip amca gözlerini döşemenin pek ehemmiyetli bir çivisine dikmişti. Emine teyze devam etti. "Kaç zamandır sesimi çıkarmıyorum. Bir sonu gelecek herhalde diyorum ama maşallah bizim uslu ciddi kızımız gün günden beter oldu. Sanki evimizde pişen yemekler kendine layık değilmiş gibi dışarılarda karın doyurmalar, gece yarısı kimselere görünmeden gelip sabahleyin kimselere görünmeden sıvışmalar. Komşular gelip gelip seni anlatmaya başladılar. Kimisi Beyoğlu'nda bir delikanlı ile gördüğünü, kimisi yaşlı başlı bir bey ile saza gittiğini söylüyor. Ne yalan söyleyeyim, evvela inanasım gelmedi. Soyun sopun malum. Ailemizden elhamdülillah şimdiye kadar dile gelmiş kimse yoktur. Velakin bütün Müslümanlar yalancı değil ya, yemin kasem ederek anlattılar. Bir değil, beş değil. Sen aklını başına toplayasın diye bekledik ama daha fazlasına müsaademiz yok. Allah rahmet eylesin, merhum babanın iki eli yakamdadır. Namusunu bize emanet etti. Ben ne bileyim, hiç böyle olacağa benzemezdin." Emine teyze sözünün sonunu getiremiyordu. Galip amcaya "Hadi sen söyle," der gibi birkaç kere baktı. Yaşlı adam yerinde biraz kımıldayıp düşündü. Bu sırada sofada derin bir sükût hüküm sürüyordu. Macide ayakta durarak bekliyor, ara sıra etrafına bakıyor ve boyuna dudaklarını ısırıyordu. Galip amcanın bir türlü ağzını açamadığını gören Emine Hanım tekrar söze başladı. "Bak kızım, babam merhum öldü. Allah gani gani rahmet eylesin. Artık eski günler geçti. Bugün annenden mektup aldık. Dertli kadın ne yazdığını bilmiyor. Galip Efendi mırıldandı. Evet, bizim yazdıklarımıza bir cevap yok. Aman kızım üzülmesin, bir şeyler duyurmayın deyip duruyor. Emine teyze insafsız bir alayla, aman merak etmesin kızının üzüldüğü falan yok dedi. Macide bu sırada Semiha'nın hafif hafif kırdadığını duydu. Biraz evvelden beri içini dolduran tiksinme hissi son haddini buldu. Bu münakaşanın ne şekilde olursa olsun, ne pahasına olursa olsun bir an evvel bitmesini istiyordu. Sakin olmaya çalışan bir sesle, ''Mektubu görebilir miyim?'' dedi. Emine Hanım Galip Efendi ile sözleştikten sonra, ''Görüp ne yapacaksın? Bize yazılmış, birbirini tutmaz sözler.'' Macide sinirlendi. ''Fakat görmem lazım değil mi?'' ''Pek merak ediyorsan gider uzun uzun konuşursun.'' Galip amca hemen atıldı. ''Öyle ya, öyle ya, hemen Balıkesir'e gönder, her şeyi öğrenirsin.'' Macide kafasına doğru bir şeylerin yükseldiğini hissetti. Boğulacak gibi oldu. Verecek cevap bulamıyor, odasına kaçıp sükunetle düşünmek istiyordu. Fakat bir taraftan da bu işin şu anda bir neticeye bağlanması lazımdı. Bunların ağızlarının altındaki baklayı çıkarmalarını beklemeliydi. Bu gece böyle karşılanmasının sebebi herhalde sadece geç gelmesi değildi. İtidalini toplamaya çalışarak sordu. ''Annem Balıkesir'e dönmemi yazıyor mu?'' Emine Hanım boş bulunarak ''Hayır.'' dedi. Sonra tasihe çalıştı. Şey, yani bir şeyler yazıyor ama sonu ona varıyor. Galip amca gene homurdandı. Tabii, sonu ona varıyor. İnsan İstanbul'da hava ile yaşamaz ki. Valide Hanım'ın bunlardan bahsettiği yok. 2 aydır. Emine teyze keskin bir göz atarak kocasını susturdu ve kendisinin sözü devam etti. Mesele burada değil. Böyle şeylerin lafı mı olur? Evimizde 2 lokma yemeğimiz var Allah'a şükür. Sen bize yük olacak değilsin ya. Allah göstermesin, aklına sakın böyle şeyler gelmesin. Galip amca tasdik etti. Tabii, tabii. Bir boğazın ne ehemmiyeti var ki? Zaten annen de yazıyor. Babanın hesapları tasfiye edilince her şeyi düzeltiriz diyor. Sonra kendi kendine mırıldandı. Merhumun hesapları da pek tasfiye edilecek soydan değildi ya. Hem bu tasfiyeden sonra bakalım ortada bir şey kalacak mı? Emine Hanım'ın yeni ve daha keskin bir işaretiyle sustu ve içini çekti. Macide gözlerini teyzesine dikmişti. İptidai zekasıyla karşısındakini kandırmaya, asıl maksadını saklamaya çalışan ve bunda pek az muvaffak olan ihtiyar kadın, Macide'ye bu ana kadar hiç böyle iğrenç görünmemişti. Düşündüklerini saklayamayarak dışarı vuruveren zavallı Galip amca, karısına nazaran çok daha dürüsttü. Emine teyze aynı yapmacık hassasiyetle tekrar söze başladı. ''Dedim ya, mesele böyle şeylerde değil. Fakat ortada ailemizin şerefi var. Doğrusunu istersen ben annene yazacağım ve kızının yaptıklarından haberin olsun. Gönlün razı ise burada bırak, değilse çaresine bak.'' diyeceğim. Macide bir müddet daha ayakta durdu. Evvela önüne, sonra oradakilerin yüzüne baktı. Halinde kararlı bir sükunet vardı. Semiha kitabını masanın üzerine bırakmış, saklamaya lüzum görmediği bir memnuniyet ve tebessümle teyzezadesini seyrediyordu. Galip amca çenesini gere gere esnedi. Macide hiçbir şey söylemeden döndü ve odasına girdi. Dışarıdaki ayak tıpırtılarından sofadakilerin de hemen kalkıp odalarına gittiklerini anladı. Pencere kenarına oturdu. Ay adam akıllı yükselmişti. Macide başını cama yaklaştırarak ona baktı. Soluk ve lakayt ışığını rastgele her tarafa dağıtan ve yeryüzünün en korkunç hadiseleri karşısında bile alaycı sükutunu muhafaza eden bu parlak cisim, biraz evvel denizde Ömer'le beraber seyrettikleri ve insanı kendinden geçecek kadar sarhoş eden o güzel ve manalı ay mıydı? Yavaşça yerinden kalktı. Evin her tarafını derin bir sessizlik kaplamıştı. Ayaklarının ucuna basarak yatağının yanına geldi, diz çöktü ve karyolanın altından küçük siyah meşin bavulunu aldı. Birkaç parçadan ibaret eşyasını onun içine gayet muntazam şekilde yerleştirdi. Sırtındaki entariyi de çıkararak oraya koydu ve kahverengi kazağı ile kareli eteğini giydi. Halinde hiç heyecan ve telaş yoktu. Pardesüsünü sırtına geçirdikten sonra bir müddet daha odada kalıp etrafına bakındı. Yatağının ayak ucunda duran notaları alarak tekrar açtığı bavula koydu. Bir daha buraya ayak basmak istemediği için lüzumlu bir şeyi unutmaktan korkuyor ve sokaktaki lamba ile ayın pek az aydınlattığı odada her tarafı gözleriyle araştırıyordu. Hiçbir şey bırakmadığına emin olduktan sonra tekrar pencerenin yanına gidip oturdu ve çantasındaki paraları saydı. 20 lirası ve bir miktar ufaklığı vardı. Kalktı. Oldukça ağırlaşan bavulunu yakalayarak dışarı çıktı. Kimseyi uyandırmaktan korkmuyordu, hatta bunu biraz da istiyordu. şimdiye kadar hiçbir yerde, hiç kimseden görmediği bu muamelenin hasıl ettiği şaşkınlık ve sersemlik geçmiş, yerini dişlerini sıkan bir iradeye bırakmıştı. Ev halkını düşündükçe derin bir istifaf duyuyor ve dudaklarının arasından sadece "terbiyesizler" kelimesi çıkıyordu. Biraz evvelki lafları hatırlamaktan bile tiksiniyordu. Merdivenleri yavaş yavaş elektriği açmadan indi. Alt kat sofasında yatan Fatma karanlıkta başını kaldırarak "Siz misiniz küçük hanım, gidiyor musunuz?" diye sordu. Macide kısaca "Evet" dedi. Ve sokak kapısına inen merdivene yürüdü. Fatma gömleğiyle kalkmış, arkasından geliyor ve mırıldanıyordu. "Vah vah küçük hanım, bu vakitte nereye gidilir ki? Ama doğru, o laflardan sonra insan taş olsa yerinde duramaz. Allah yardımcınız olsun." Macide kapıyı açtı, içeri sokak lambasının ışığı vurdu ve Fatma'nın iri çatlak ayaklarını aydınlattı. Macide elini uzatarak "Allah'a ısmarladık Fatma" dedi. Yaşlı hizmetçi kız onun elini acemice sıktıktan sonra başını yakalayarak yanaklarından öptü. "Allah selamet versin küçük hanım, Allah selamet versin" dedi. Macide kapıyı arkasından çekti. 11. ayrımın sonu, sayfa 106.